Ateşten gömlek. Halide Edip adı var.
Ayrım 5.
9 Teşri Nisani. Hala tepemden akan ızdırap ve isyanla hatırlıyorum. Odada yalnız o varmış gibi oturuyor, iskelet gibi uzun bacakları, diz kemikleriyle pantolonun altında teressüm ediyor, kocaman ince ayaklarını mütemadiyen sallıyordu. Seyrek saçlı kafası, tüy dökülmüş ihtiyar bir av kuşu gibiydi. Burnu kocaman, mütecaviz ve havada, bulanık küçük gözleri birbirine yakın mavi iki boncuk gibi hissiz hissiz bakıyordu. Fakat en bariz hususiyeti dudaklarını örten ve aşağıya sarkan rengi belirsiz bıyıklarıydı. Bu çirkin tüylerin arkasındaki ağız gülüyor mu, eğleniyor mu, konuşuyor mu belli değildi. En çok arada bir iki kazma gibi sarı dişi, yırtıcı bir istihza ile gösterilen gizli ağzı insanı işgal ediyordu. Mütekebbir, kendiyle dolu, müstehzi, zaferi başına sıçramış, daima kendi kini için yerli tabir ettiği müstemleke halkını, çizmesinin altında ezen İngiliz İmparatorluğu'nun, müstemleke zalimlerinin en cahil ve en aşağı bir en muzeci. Miralay Haşmet Bey, şakakları ağarmış sert asker başıyla dimdik oturuyor, bir paşa Wilson prensiplerinden bahsediyor, Salime Hanım, hepimize yüksekten bakan kartal başlı Salime Hanım, bu mütekebbir bir mahluk dünyanın en kadir insanıymış gibi yanında erimiş, onu mütevazi tabirlerle iknaya ve yumuşatmaya çalışıyor. Cemal konuşmuyor ve kuru, samimi gözlerinde nihayetsiz bir sabırla dinliyor. Ayşe uzakta bir şey anlamıyormuş gibi başında siyah bir örtü oturuyor. İlk defa olarak kolundaki beyaz sargı yok. Sağ eliyle sakat kolunu bir düzeltişi var ki merhamet celbetmemek için bağı takmamış olduğunu anlatıyor. Ne sıkıntılı, ne beyhude ve ne azaplı gün. Muhabir Salime Hanım'ın başıyla idare ettiği nutuklara arada bir lütfen başını sallıyor. Görünmeyen dudaklarında tehlikeli bir ıslık gibi fena Fransızcasıyla ''Nafile madam, İngiltere sizleri affetmeyecektir. Çanakkale'de 60.000 İngiliz öldürdünüz.'' diyordu. ''Onları biz öldürmedik. İttihatçılar öldürdü. Mr. Cook, biz harp istemedik. İngiliz dostluğunu elde etmek için her fedakarlığa razıyız.'' Bunu Salime Hanım söylüyor. Haşmet Bey sükunla ''Affedersiniz hanımefendi, harpte memleketini müdafaa eden, dövüşen yalnız iddiaçılar değildi.'' dedi. Mr. Cook gözünde kurnaz bir lema ile ''Yani siz kolonel, iddiaçı olmadığınızı anlatmak istiyorsunuz. Hep aynı terane, paşalarınızdan kadınlarınıza kadar. Harp ilan edildiği zaman neredeydiniz? İngiliz esirlerine niye fena muamele ettiniz? Ermenileri niye kestiniz?'' İngilizler gibi büyük bir millete nasıl karşı çıkıyorsunuz? Bu kadar sene İngilizlerin parasını, kanını, zamanını israf ettiniz. İngiltere sizi affetmeyecektir. Haşmet Bey, Mr. Cook, İngiltere'nin bizi muhakeme etmesi için kurulmuş bir mahkemede olduğumu zannetmiyorum. Sadece suyu tefehümleri izaleye uğraşıyoruz. Bizimle görüşmek istediğinizi Salime Hanım söyledi. Buraya geldik, dedi. ''Evet, evet kolonel. Anlaşmak lazım. Artık eski devri kapamak, bizimle anlaşmak lazım. İngiliz himayesine.'' Lakırdısını bitirmeden kapı açıldı. İhsan dört genç zabit arkadaşıyla girdi. Mr. Cook oturduğu yerde devam etti. ''Evet, İngiliz himayesini baştan başlayarak hepiniz istemelisiniz. Bakın Hindistan'a, ne mesut. Allah bizi beyaz adamdan ayırmasın diye hep dua ederler. Gerçi bu zor işi İngiltere kabul eder mi bilmem. Fakat sizin için başka türlü kurtuluş var mı? Bilhassa Çanakkale'de katlettiğiniz 60.000 İngiliz var. Samimi bir nedamet olursa belki İngiltere affedebilir.'' Salonda soğuk bir sükun hasıl oldu. Havada sanki sıfırdan aşağı bir brüdet vardı. Askerlerin yüzüne bakamıyordum. Salime Hanım kıpkırmızı, en nazik Fransızcasıyla ''Ah Monsieur, İngiltere'ye kendimizi muhakkak affettireceğiz.'' diye başlamıştı. ''İngilizler aflarını talep edenlere versinler.'' Birdenbire şaşırdım. İhsan en aziz bir şey tehlike içindeymiş gibi Ayşe'ye doğru gitti. Haşmet Bey, genç askerler, hatta o sivil paşa da ona dönmüştü. Söyleyen Ayşe'ydi. Yerinden kımıldamıyor, yüzünde hareket yok. Yalnız gözleri siyah daireleri içinde namütenahi açılmış, nihayetsiz bir itimadı nefs ve kudretle ve salim bir Fransızca ile söylüyordu. Odadaki etrafına toplanan hareketi görmemiş gibi devam etti. İngilizler aflarını talep edenlere versinler Mösyö. Affı zalimler değil, mazlumlar verir. Çanakkale'de dövüşürken ne asi ne esirdik. Namuslu bir millet gibi dövüştük, öldük, öldürdük. Ne zamandan beri ve hangi milletle harp edilir de mağlup olduğu zaman ona katil denilir. İngiliz kanı ile Türk kanı bir mi madam? Mikroskop altında İngiliz kanını görmedim. Rengi bizimki kadar kırmızı mı yoksa mavi mi bilmiyorum. Fakat Türk kanı ateş gibi sıcak ve kırmızıdır. Peki madam, Türk kanını tahkir etmiyorum. Yalnız kendiniz İngilizleri affettirmeye muhtaçsınız demek istiyorum. Siz bizden af talep ettiniz. Dün mütareke yaptınız, dün silahlarımızı bize bıraktınız. Bugün memleketimize hırsızları, katilleri gönderiyorsunuz ve katilleri, hırsızları tarihi bir şerefi olan büyük donanmanız himaye etti. Yeşil İzmir'i kan ve alev içinde bıraktınız. Bakın sokaklarına, üniformalı hırsızlar, katiller silahsız ahaliyi kurşunla, dipçikle öldürüyor. Her elden koltuğunda bir bohça, bir Yunan neferi çıkıyor. İhtiyarların başı taşla ezilmiş, siyahlı kadınlar mütemadiyen bu vahşi sürüden kaçışıyor. Elleri bağlı masum kafileleri süngüleyerek, yüzlerine tükürerek, kan içinde sürükleyerek gemilerinizin önünden geçiriyorlar. Haydutluğu alkışlamadığı için işte namuslu bir adamı parçalıyorlar. Bir sürü Yunan askeri onu kendi kapısının önünde bağırarak, söverek parçalıyorlar. Sırf eğlendiği için 5 yaşında bir çocuğa nişan alıyorlar. Zavallı yuvarlak küçük mahluk. Siyah gözlerinde yaşlar kurumadan kalbinden vuruldu. Nişan o kadar iyi alındı ki küçük dudaklarından anne diye bir şikayet bile çıkmadı. İhsan Ayşe'nin sandalyesinin arkasına iki elleriyle koparacak gibi tutuyor. Yüzü öyle korkunç ve gergin ki. Mr. Cook, mazlumların zalimlerden kuvvetli olabileceğini duydu mu bilmem, fakat odanın havasını fazla korkunç ve barit buldu. Tuhaf bir ciddiyetle baktı. Biraz kısık bir yılan ıslığı ile, "Bugün bana İzmir kızını dinlettiniz. Teşekkür ederim." dedi. Kimse elini uzatmadı. O, Salime Hanım'la çıkarken ben de kapıya kadar gittim. Odaya dönünce genç askerleri Ayşe'nin sandalyesi etrafında diz çökmüş buldum. Haşmet Bey ve ihtiyar Sabri Paşa da dahil olduğu halde İzmir kızına kılıçlarını vakfediyorlardı. İhsan'ın biraz kısık sesini duydum. Her azamız kopuncaya kadar İzmir yolunda kılıcımızı kınına koymayacağız. Deminki kavi Muzaffer Ayşe aciz bir çocuk gibi, zavallı bir ana gibi hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Ne alıyorsunuz dedim. Milletin bizim gibi gayri müsellah kısmı kılıçlardan daha çok. Harp bitti. Medeni sulhün nimetini bize Mr. Cook anlattı. Bunun üstüne çay içmez misiniz? Bunu kağıt kokları ve daire söyledi. Ayşe, ben hepsinden daha aşağı yüzü koyun yattım. İçimden haykırdım. Her azam kopuncaya kadar Ayşe. Sen duymadın, bilmedin. Yeşil gözlerinde yaş kurudu. Bana merhametle baktın. Hala bilmiyorsun. Bak iki bacağım koptu. Fakat dövüşmek için iki kolum daha var. Aç gözlerini Ayşe. Alnındaki kırmızı yarayı kaldır. Yanında yatan şehitten, etrafındaki ölenlerden ben aşağı değilim. Ben de senin için, İzmir için her azam kopuncaya kadar vuruşacağım. Ayrı ayrı eve taşınıyor. Mr. Cook'un, Salime Hanım'ın artık hayatımızda yerleri kalmamıştı. Zabit arkadaşların hepsinde İzmir'e gitmek için bir humma başlamıştı. İstanbul'da garip bir ihtilal havası esiyordu. Herkes İzmir ailesinin içine gitmek istiyor, herkes gidebilecek vasıta, kendini gönderecek merkez arıyordu. Muhabirlerle konuşmak, çay ziyafetinde propaganda yapmak yalnız mekteplileri ile Şişli hanımlarına kalmıştı. Aynı zamanda İzmir'in müdafaa-i hukuku diye bir propaganda bürosu teşekkül ediyordu. Bütün bunlar arasında benim ev hayatımda da bir tebettül vardı. Salime Hanım, kocasının dostları bizim salonu birer birer terk etmişlerdi. Bu annemi endişeye düşürüyordu. Evimizin İngilizler tarafından tarassut edildiği, benim tevkif edilmemle kırdıları, Malta'ya sevk edilen iddiaçılar annemi korkutmuştu. Bizim fazla ileriye gittiğimize, etrafında setleri aşan coşkun hayatın Ayşe'nin vücuduyla doğduğuna kani olmuştu. Açıktan açığa izhar etmemekle beraber Ayşe'nin ve Cemal'in bizde daha ne kadar kalacaklarını düşünüyor, beni sıkıştırıyordu. Ayşe İzmir kızı unvanını aldığı meşhur günden bir hafta sonra annem beni ve İhsan'ı yakalamış, bu meseleyi açmıştı. Cemal henüz gelmemişti. Ayşe odasındaydı. Serbest serbest konuşuyor, bir daha kan sergüzeştine milleti atacak hiçbir şeye taraftar olmadığını, ihtiyarlığında evi ve şahsı etrafında velveli istemediğini söylüyordu. Hele Şişli hayatına mevkiini kaybetmeye, salonunun bir merkez olmadığını görmeye hiç mütehammil değildi. Hepimizin aklını çelen benim bu vilayetli yeğenim Ayşe oldu. Korkarım bu iş çok ileriye gidecek diyordu. İhsan nasıl ve neden bilmiyorum, bizim aileden gibi oluvermişti. Annem onun İstanbullu kıyafetine, tavrına bakıyor, onu en çok sergüseçten uzak buluyor, hep onunla dertleşiyordu. Bak yavrum diyordu, bir çaresini buluruz. Ayşe'nin çiftliği filan yandı ama parası vardır. İki kardeş ev tutsunlar, gitsinler. Yoksa Peyami'nin Malta'ya götürüleceği muhakkak. Ben anne diye başlamak isterken kapı açıldı. Ayşe girdi. İhsan'ın yüzü gergin fakat sessiz oturuyordu. Birdenbire kalktı, Ayşe'ye doğru gitti. Ayşe İhsan'ı askerlerin yemin ettiği günden sonra ilk defa olarak görüyordu. Birbirlerine doğru geldiler ve birbirlerine baktılar. Ayşe felaketten beri, İstanbul'a geldiği günden beri İhsan'ı ilk defa olarak dimağının gözüyle görüyordu. Ayşe'nin solgun yüzünde bir humret vardı. Ayşe'nin gözlerinde hayat başlıyordu. Mahpus olduğu yeis ve zulmet içinde gözlerinden ruhuna İhsan sarı küçük bir güneş gibi giriyordu. Onların ani ve ilk nazarlarından, biraz birbirini uzun tutan ellerinden odada aydınlık ve sıcaklık olmuş gibi bir hava hasıl olmuştu. Annem, dertleri ve ben yoktuk. Felaket o kadar karanlık değildi. Meşale gibi, oyuncak gibi düşünülmeden başlanılan şeylerin çok derin bir manası doğuyordu. İkisi karşı karşıya oturdukları zaman birbirlerine bakmadan görüyor, birbirlerini hissediyorlardı. Ayşe'deki bu isim vazıh ve şuuri olduğuna kail değildim. Fakat İhsan, rıhtımda onu araba kapısını açtığı an, hayatta başka şeylere yer kalmayacak kadar gözünün ve gönlünün rüyet sahasını Ayşe ile doldurmuştu. Ayşe annemin tahayyülünü belki sezmiş ve odaya girer girmez hasıl olan sükuttan kendisine ait gizli bir şey duymuştu. Fakat İhsan'la ikisi arasında doğuveren isimsiz şey bunu ikinci dereceye indirmişti. İhsan, Ayşe Hanım dedi. Sizin ürküttüğünüz Mr. Cook'a hükümet 2000 lira vermiş. Bu sırf bizim aleyhimize yazmaması için hakkı sükut. Daha fazla verirlerse lehimize de yazacakmış. Buna ne dersiniz? Ayşe güldü. Allah derim, herhalde İngilizlerin bizi affettiğini ilan için birkaç milyon isteyecekler. O gün dünyada hissettiğimiz sıkışık, fazla ciddi havada görünmeyen şua ve hararet intişar ediyordu. Bugünden bir ay sonra üç büyük hadise oldu. Ayşe Gedikpaşa'da iki odalı ayrı bir eve taşındı ve annemle oldukça soğuk ayrıldı. Mr. Cook'un geldiği gün yemin edenlerden, İhsan'dan başka hepsi İzmir'e kaçtılar. Uzun müddet para bulmak için sıkıldıktan sonra Ayşe'nin bankadaki 3000 lirasından bir kısmını buna sarf etmeye Ayşe'nin icbarıyla karar verildi. Cemal başta olarak 10 zabitlerinden 100'er lirayla meçhule ölüme gittiler. Üçüncü hadise benim zihnimdeki bir tahvüldü. Onlar Ayşe'ye vedaya geldikleri zaman bu tahvülü sarahatle hissettim. Hepsi betahsis Ayşe'nin, Yunanlıların kırdığı sol elini öptüler. Kurtuluş Harbi'nin alemi olan bu el, hepsinin kalbinde Kerbela ihtirası, şehadet humması uyandırmıştı. Her biri o ele öperken, Ayşe her birinin gözlerine, bir ay evvel annemin odasında İhsan'ı kalbinin gözüyle ilk gördüğü andaki gibi baktı. Yanaklarındaki aynı humret, gözlerinde aynı ateş ve ümit vardı. Bu zihnimdeki bir ay evvel farz ettiğim ve her an onunla yaşadığım fikri tarumar etti. İhsan acaba Ayşe için Yeşil İzmir'in siyah gözü şehit çocuğun mezarının yolunda dövüşecek muhayyel ordunun bir ferdinden başka bir şey değil miydi? Ben yanılmış mıydım? Herhalde İhsan'ın hissinde yanılmamıştım. İhsan'ın gözlerinde yanan çırağı yalnız Ayşe için, yalnız Ayşe'yi gördüğü zaman parlıyordu.
Ayrım sonu.